Ayrım 8.
Birincisi, bazı eserlerde Şapolyo, Seymen Alayı sayfa 15, Ulu Hemşehrimiz Atatürk sayfa 36'da Muhittin Paşa'yı yakalayan müfrezeler arasından Polatlı'nın Tuğrul Köyü'nden Kara Sait müfrezesinin de bulunduğundan bahsediliyor. Halbuki belirttiğimiz kaynaklarda böyle bir isme rastlanmadığı gibi Keskin'de görüştüğümüz 1318-1902 doğumlu Ziyaoğlu Osman Ildır'ın ve yine Rıza Bey'in yeğeni Sayın Ömer Silsüpür'ün verdikleri bilgilerde Kara Sait müfrezesinin bu olayda bulunmadığı hususu teyit edilmiştir. İkinci nokta, Ali Fuat Paşa'nın hatıralarından belirttiği gibi Rıza Bey Muhittin Paşa ile anlaşarak Çorum'dan çıkarmış değil, çünkü Rıza Bey vali ile beraber değildir. Ancak Sivas'tan gelen telgraf emri üzerine Keskin'den müfrezesiyle birlikte hareket ederek bugünkü Kırıkkale, o tarihlerde bir köydür, yakınlarında kılıçlar belinde valiyi tutuklanmışlardır. Konuyla ilgili haberi İrade-i Milliye gazetesi 28 Eylül 1335-1919 Pazar günkü 4 nolu sayısında Ankara valisi Muhittin Paşa Mesture tahsisattan para ile Çorum'a gelerek orada bazı tertibat ve telkinat icra etmekteyken haber alınmış ve kendisi merkezi vilayete doğru firar etmiş ise de Keskin kazası civarında Kuvayi Milliye tarafından derdest edilerek Sivas'a izam kalındığı anlaşılmıştır. Bu tutuklanma olayından sonra Ankara ve çevresinde milli faaliyetler ve hareketler daha serbest ve rahat yürütülürken milli teşkilatlanma da hızlanmıştı. İstanbul'da ise bu konunun üzerinde ısrarla durulurken Ankara valiliğine ayrı bir önem verildiği anlaşılmaktadır. Öyle ki Hürriyet ve İtilaf Fırkası yapılacak olan milletvekili seçimlerine katılmama sebeplerinden biri olarak bu olayı göstermiştir. 28 Ekim 1919 tarihinde adı geçen partinin başkanı Sadrazam'a sunduğu yazının 3. maddesinde aynen şöyle diyordu. Ankara valisi Muhittin Paşa'yı Keskin'de yakalayarak muhafaza altında olarak Sivas'a götürülmesi. Dipnot 62. Hamdi Atamer. Milli Mücadele Başlangıcında Hürriyet ve İtilaf Partisi. BTTD sayı 60 İstanbul 1972 sayfa 8. Muhittin Paşa'nın yerine milli mücadele taraftarı olan Ankaralılar tarafından sevilen defterdar Yahya Galip yine Ankara halkının tasvip ve teşvikiyle ve de Hakan lakabıyla vali vekilliği görevine getirilir. Yahya Galip Bey'in Yozgat'ta Çapanoğlu isyanı sonuna yani 1920 yılı Ağustos'una kadar vazife başında kalmasında milli mücadele taraftarlığının yanında Ankaralıların onu tutan azim ve kararlılığının büyük payı vardır. Yine Ali Rıza Paşa hükümeti de Ankara'ya Ziya Paşa'yı vali olarak atamış, o da Eskişehir'e kadar gelmişti. Bunun üzerine vatanperver ve yiğit Ankaralılar Muhittin Paşa'nın tutumundan ders almış olduklarından Ziya Paşa'yı vali olarak istemediler. Müftü Rıfat Efendi ile belediye reisi Kütükçüzade Ali Bey, önceki belediye başkanı Ziya, Muhittin Paşa'nın akıbetini gördükten sonra görevden ayrıldı. Hükümete müracaat ederek Ankara'ya dışarıdan gönderilecek valiyi kabul etmeyeceklerini Ankara halkı namına bildirdiler. Diğer taraftan vali vekili Yahya Galip Bey de şifreyle Sivas'ta heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa'ya 15 Ekim 1919 günü şöyle bildirir ve meselenin açıklığa kavuşturulmasını ister. Paşa Hazretleri, biz mukadderatımızı ne böyle milletin mukadderatını bilmeyen hükümete ve ne de süme tedarik, sonradan uydurma gönderilecek valilere terk edemeyiz. Defaatle zat-ı alilerini arz ettiğimiz düşünceler nazarı itibare alınmadığından dolayı hükümeti merkeziye Mahut Ferit Paşa kabinesinin tayin edip de gönderemediği Bitlis valisi Sabık Ziya Paşa'yı buraya meclis-i mebusan teşekkül etmeden evvel hiçbir memuriyete hariçten kimsenin getirilmemesini geçen de arz etmiş idik. Dipnot 63. Kemal Atatürk Nutuk Cilt 1 sayfa 259. Buna karşı Harbiye Nazırı Cemal Paşa da Ankara'nın tutumunu Mustafa Kemal Paşa'ya, Ankara'dan belediye reisi ve müftü efendi hariçten gelecek valiyi kabul etmeyeceklerini, Ankara'ya Ankaralı vali tayin olunması lüzumunu kendi salahiyetlerine binaen iddia ediyorlar sözleriyle şikayet eder. Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nazırı'na yazdığı cevapta Ankaralıları ikna ve tatmin edemediğini şu sözlerle ifade eder. Son işare devletleri üzerine Ankara'da icap edenlerle tekrar müdaveleyi efkar edilmiş, hatta mahaziri, mahsurları olsa dahi, mahsa, yalnız, nüfusu hükümeti haleldar etmemek için Ziya Paşa'nın hüsnü kabulünün teminine çalışılmıştır. Ancak mehalikten, tehlikeli yerler ve mefsedet karane cereyan eden ahvalden fevkalade mütevahhiş olan ürken halkı tatmin etmek mümkün olamamıştır diyerek Ziya Paşa'nın şimdilik gönderilmemesini ister. Ayrıca olayla ilgili kanaatini de şu cümlelerle ifade eder. Fil hakika, başta Müftü Efendi olduğu halde El Yevm Diyanet İşleri Reisi bulunan Muhterem Rifat Efendi Hazretleri idi. Ankaralılar protesto mahiyetinde İstanbul'a müracaat etmişlerdi. Ankara'yı teksin ederek nüfusu hükümeti kırmamak için telgrafla başında birçok mesaihte bulundu fakat Ankara'nın haklı olduğunu teslim etmemek mümkün değildi. Dipnot 64. Atatürk Nutuk Cilt 1 sayfa 259-262. Ancak söz konusu protesto meselesinin öyle gerçek manada isyankârvari bir protesto olmadığını, Ankaralıların milli davalarında haklı oldukları hususunda kesin karar ve azimlerini gösterir bir durum olduğunu, sadakatlerinin fazlalığını 20. Kolordu Kumandanı Vekili Mahmud'un Harbiye Nezaretine gönderdiği 11-10-35-1919 tarih ve 46-67 numaralı şifreli raporunda şu ifadeyle anlamak mümkündür. Ahvali umumiye, ahalinin ahvali ruhiyesi, amali milliyeye müstenit olup sevgili padişahlarına ve kongre mukarreratına karşı sadakatleri mükemmeldir. Dipnot 65. GATSEBTİHA dosya 11 klasör 328 Fihris 4. Bahsedeceğimiz raporda bize Ankara ahalisinin milli hareketlere ne kadar sıkı bağlı olduğunu, bundan taviz vermediğini ve milli çalışmaların selameti için gerekirse yetkililere dahi baskıda bulunabildiğini gösteren dikkat çekici güzel bir misaldir. Dipnot 66. GATSEBTİHA dosya 11 klasör 328. Harbiye Nezareti Celilesine 21-11-35. Fevkalade zata mahsustur. Ankara Telgraf Baş Müdürü Fehmi ve Muhasibi Mesulü Vehbi Beylerin Harekat-ı Milliye esnasında ifsidatta bulundukları cihetle ahalinin talep ve ısrarı üzerine vazifelerinde bekası caiz görülmediğinden hükümeti mualileh memuriyetlerinden alınarak kendileri serbest bırakılmıştır. 20 K. Kumandan Vekili Kaymakam Mahmut imza. O zaman yalnız 24 saat nezaret altında bulundukları maruzdur. 4. Ankara'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri. Mondros Mütarekesini mütakip yurdun çeşitli yerlerinde değişik isimlerle birçok milli cemiyetler kurulmuştu. Hemen hepsinin ortak gayeleri milli azınlıkların tecavüzlerine karşı milli hakların müdafasıydı. Dipnot 67. Tevfik Bıyıkoğlu, Atatürk Anadolu'da 1919-1921, 2. basım, İstanbul 1981, sayfa 27. İşte bu noktadan hareketle bütün milli faaliyetler ve cemiyetler Anadolu ve Rumeli'de müteşekkil bilumum, müdafaa-i hukuki milliye vesair milli ve vatani milli cemiyetlerle reddi ilhak heyetlerinin Sivas'ta 4 Eylül 335 tarihinde akdettikleri umumi kongre kararıyla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namı müştereki altında olmak ve hukuk-ı milliye ve menafi-i Osmaniye'yi müdafaa etmek üzere birleşmişlerdi. Dipnot 68. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 4. 1917-1938 Ankara 1964 sayfa 59-60. Böylece bütün faydalı cemiyetler belirtilen gaye için bir çatı altında toplanmış, başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı 16 kişilik bir heyeti temsiliye seçilmişti. Ankara temsilcisi olarak da Ömer Mümtaz Bey heyeti temsiliyeye girmişti. Mezkur cemiyet zamanın cemiyetler kanununa uygun olarak kurulmuş olup 11 Eylül 1919 tarihinde Sivas Valiliğine resmi müracaatta bulunurken ise cemiyetin şimdilik merkezi Sivas'ta bulunmak ve Rumeli ve Anadolu'nun her tarafında şubeler küşat edilmek üzere bir cemiyet teşkil edilmiş denilirken bu cemiyetin her tarafta şubelerinin açılacağı belirtilmişti. Dipnot 69. Aynı eser sayfa 105. Hemen bir gün sonra Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'na dair nizamname yayınlanarak bu cemiyetin her tarafta derhal teşkilatlanmaya başlaması istenmiştir. Ankara'nın Liva ve kazalarında da alınan bu karara uyularak cemiyetin birçok şubesi açılmıştır. Yalnız yukarıda bahsedildiği, aşağıda da yeri geldikçe temas edileceği gibi bütün milli faaliyetleri yürüten cemiyetleşmiş birer topluluk vardır. Ankara'da askeri lider durumunda bulunan bölge halkıyla beraber Orta ve Batı Anadolu'nun büyük bir kısmında Kuvayi Milliye döneminde pek çok yardımları dokunan 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Cebesoy Paşa ve Ankara'nın manevi reisi durumunda olan Müftü Börekçizade Mehmet Rıfat Efendi'nin 1. Mecliste bir süre menteşe mebusu, daha sonra ise ölünceye kadar aynı görevde Diyanet İşleri Başkanı önderliklerinde Ankara eşrafından bazı kimseler ahalinin de yardımını temin ederek Ankara'nın milli mücadeledeki yerini almasını sağlamışlardır. Şimdilik Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin faaliyetlerinin tamamını en ince noktasına kadar anlatacak değiliz. Yalnız bazı mevzulara da kısaca temas etmek gerekecektir. Zaten kurulduktan sonra Ankara'daki her türlü milli faaliyetler adı geçen cemiyet tarafından yürütülmüş olduğu için yapılan çalışmaların hepsini bir bütün olarak ele alıp da değerlendirdiğimiz zaman bu cemiyetin faaliyetlerinin önemi ve değeri daha iyi anlaşılmış olacaktır. Bu hususta bize en sağlam bilgileri cemiyetin karar ve makbuzat ve masarifat, yani hesap defterleri vermektedir. Bu sebeple sık sık bu defterlerdeki karar ve bilgilere atıfta bulunulacaktır. Dipnot 70. Defterin aslı İstanbul'da Ankara Kulübü Başkanlığı yapmış olan Sayın Bahri Kınacı'da olduğu tespit edilmiştir. Kendisiyle bizzat İstanbul'da yaptığımız görüşmede 3 Ocak 1986 Cuma günü söz konusu defterlerin asıllarından birer suret özellikle ve ısrar rica edilmiş, ancak daha sonra tarafımıza bunların fotokopilerini göndereceklerini beyan etmişlerse de şimdiye kadar elimize geçmiş değildir. Biz de bu hususta İstanbul'da Ankara Kulübü ve Naşit Hakkı Ulu tarafından hazırlanmış Hemşehrimiz Atatürk adlı eserin sonuna eklenmiş ve bugünkü harflerle aynen verilmiş olan defterdeki bilgilerden faydalanmak zorunda kaldık. Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin 29 Ekim 1919 tarihinde Mühakatın İntihabile Heyeti Merkezi'ye resmen teşekkül etmişti. Başkanlığına Müftü Rıfat Börekçi Efendi, üyeliklere de Fuat Beş, binbaşı, Yahya Galip Bey, defterdar, vali vekili, Hanif Zade Mehmet, Bulgurlu Zade Mehmet, Serdar Zade Rasim, Kınacı Zade Mehmet, Tulu Zade Hacı Rıfat, Adem Zade Ahmet Beyler ve Arslanhane Hatibi Hacı Ahmet Efendiler getirilmişlerdi. Dipnot 71. Ali Fuat Cebesoy, büyük önderi karşılarken Ulus 29-12-1937, Ulu Hemşehrimiz Atatürk, sayfa 266. Yalnız Ekim 1919'da mülhakata gönderilen Ankara'da teşkil edilecek cemiyetin idare heyetine kimlerin seçileceği hususundaki telgrafta, telgrafın aslı elimizdedir, Kınacızade Mehmet Efendi'nin ismi geçmemekle beraber namzetler arasında olan Fehmi Bey ve Fakih Efendi'nin de üyeliğe seçilmedikleri anlaşılmaktadır. Cemiyetin Ankara merkezinde Sivas'taki kongre kararından oldukça sonra teşkil edilmesi, vilayet dahilinde bu tür faaliyet ve teşebbüslerin zayıf yetersiz kaldığı veyahut da hiç yapılmadığı anlamına gelmez. Zira mülhakatta bağlı çevrelerde söz konusu cemiyetlerin daha önce kurulduğunu tespit etmek mümkündür. Mesela Keskin Kaymakamlığına gönderilen Ankara Vali Vekili Yahya Galip imzalı 22 Eylül 335 1919 tarih ve 1778 numaralı şu telgraf bu hususun açık bir delilidir. Bazı mülhakatta müftü ve belediye reislerinin taht-ı riyasetinde olarak Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Heyeti teşkil edildiği Muhaberat-ı Cariye'den anlaşılmış ve heyeti mezkurenin istihdaf edileceği gaye-i vatanperverliğine ihtiyarıyla her tarafta teşkili lazım eden görülmüş olduğundan oracada da bu yolda hareket olunarak mevcudiyet ve istiklali milletin müdafasına müteallik ve zayıf-i vataniyenin hüsnü ifası teminen tavsiye olunur. Dipnot 72. Bakınız telgraf aslı için ek 4. Ankara'daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çok yönlü ve değişik çalışmaları olmasına rağmen bu çalışmaların ağırlık noktasının İki kısımda zaman itibariyle mütalaa etmek mümkündür. Birinci kısım umumiyetle Heyeti Temsiliye ve Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya geldiği tarihe kadar olan süredir ki bu zaman zarfında vilayet dahilinde livalar ve kazalarla beraber teşkilatlanmaya önem verildiği, memleket dahilindeki milli faaliyetlerle irtibatlı olarak gerektiğinde yardım veya yerine göre milli birlik ve beraberliğin sağlanmasında her türlü destekte bulunulduğu görülmektedir. Mesela cemiyetin 3 numaralı kararında esnafın sureti acile ile Darül Muallime sevkiyle teşkilatın bir an evvel itmamına hizmet edilmesine dair belediye riyasetine tezkere tahririne karar verildi deniyor. Keza 20 numaralı kararda 11-12 Kasım 1919 tarihli temin-i asayiş için elde mevcut jandarmanın fıkh danı hasebiyle Bilim-i Müdafaa-i Milliye heyetlerinin cemiyetlerinin jandarmaya müzaheret etmesine ve bu hususun fevaidi hasanesine dair bir makalenin Azm-ı Milli gazetesiyle neşrine ve müsveddesinin Doktor Muhittin Celal Bey tarafından tanzimine karar verildi denilmişti. İkinci kısım ise ki 35 numaralı karardan sonra başlar, heyeti temsiliye başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına maddi ve manevi her türlü yardımın yapıldığı kararlarda ve hesap defterindeki bilgilerde belirtilmektedir. Dipnot 73. Burada bir noktaya temas etmekte fayda mülaza etmekteyiz. Milli davaya inanan, ona gönül verenler için hayat ve memat meselesi olan o kritik günlerde Ankara'nın yaptığı yardımdan, bilhassa maddi yardımdan hemen hemen hiç bahsedilmez. Şimdiye kadar bu husus kapalı kalmıştır. Görüştüğümüz Ankaralılardan edindiğimiz kanaate göre bu mevzunun açıklığa kavuşmamasının bir sebebi de Ankaralı'nın vatanperverliği, kahramanlığı ve milliyetperliğinin yanı sıra yaptıkları yardımları söylemeyi gururlanmak, böbürlenmek kabul edilir endişesiyle anlatmaktan imtina etmesidir. Bunu da şahsiyet ve mizaçlarına ters düşen bir hareket olarak telakki ederler. Temelde yatan bu düşüncenin de tesiriyle şimdiye kadar bu yardım meselesi pek açıklığa kavuşturulmamıştır. Bütün bu yapılanlara karşı Mustafa Kemal Paşa memnuniyet ve minnettarlığını şükran dolu şu sözlerle en güzel şekilde ifade etmiştir. Ankara'ya ilk geldiğim gün duyduğum heyecanı yeniden yaşattı. Bugünkü manzara karşısında muhterem Ankaralı hemşehrilerimin o gün bana gösterdikleri hüsnü kabulü ve yüksek misafirperverliği tamamıyla hatırladım. Zaten bu asil hareketi hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım. Ankara'ya geldikten sonraki mücadele hayatımızda hürriyet ve istiklal aşkı, kahraman Ankaralıların başta sizin gibi daima benimle beraber kalmış olan değerli arkadaşlarım olduğu halde gösterdikleri vefa ve yardımları her türlü memnuniyetle yad ederim. Dipnot 74. Ankara'nın hükümet merkezi oluşuna dair tarihi vesikalar. Ulus 28-12-1937. Yine bir başka yerde, İstiklal mücadelesi tarihinde Ankara namı aziz bir mevkiyi muhafaza edecektir. Bazılarınca iktihamı hemen gayri mümkün zannedilen bu müşkilat karşısında sizler bir dakika tereddüt etmediniz. 3 sene mukaddem Sivas'tan Ankara'ya ayak bastığımız zaman bir misalini geçen gün dahi göstermiş olduğunuz samimi bir kalbi tezahürat ile beni kollarının arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatani cesaret sayesinde ecnebi müdahalesiyle İstanbul'da kapatılmış olan Meclis-i Mebusan'ı daha vasi bir selahiyet ve şan-ı milliye layık bir istiklal ile Ankara'da açmak mümkün oldu. Büyük Millet Meclisi sizin muhiti hamasetinizde bir perva istiklal mücadelesine devam edebilmiştir. Binaenaleyh Ankaralı hemşehrilerimin bu istihlası vatan mücadelesinde ayrı bir hisse-i şerefi vardır. Dipnot 75 ATTB 4 sayfa 466. Umumiyetle milli mücadele hareketinin başından beri yapılan bazı para yardımları ve harcamalarına kısaca temas edildiği ve bir kıyaslama yapıldığı zaman Ankara'nın maddi yardımlarının da değeri iyice ortaya çıkacaktır. Şöyle ki 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Mustafa Kemal Paşa ve maiyeti İstanbul'dan müfettişliğin 3 aylık ödeneğiyle Samsun'a hareket etmişti. Ödenek kısa zamanda tükenmiş, Amasya'dan Erzurum'a gidiş Mustafa Kemal Paşa'nın tüm askerlik hayatı boyunca biriktirdiği 800 liranın harcanmasıyla sağlanmıştı. Dipnot 76. Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, Ankara 1974, sayfa 162. Bunun yanı sıra İstanbul'dan hareket edilmeden hemen önce Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in örtülü ödenekten 20 bin lira verdiği de belirtilmektedir. Dipnot 77. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, 5. Baskı İstanbul 1981, sayfa 131. Ayrıca F. Rıfkı Atay'da müfettişliğe 20 bin liranın verildiğinden söz eder. Çankaya İstanbul 1980, sayfa 243. Keza daha sonraları Sivas'taki heyeti temsiliye bütçesinin 6 aylığının 4.890 lira olduğu ve bunun da vilayet ve müstakil sancakların istiatı maliyeleri nazarı dikkate alınarak bölüştürüldüğü, belirtilen miktarların ise Erzurum vilayeti 590, Trabzon vilayeti 650, Diyarbakır Sir 100, Mamure Tülaziz Elaziz vilayeti 700, Canik Livası 700, Bitlis vilayeti 300, Erzincan Livası 300 lira olarak taksim edildiği görülmektedir. Dipnot 78. ATTB 4, sayfa 127-128. Şimdi de Ankaralıların yaptıkları yardımlara ana hatlarıyla ve kısaca bir göz attığımız zaman göreceğimiz husus şu olacaktır. Ankaralı inandığı ve bağlandığı bu davaya gücünün en son sınırına kadar varıyla katılmıştır. Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin mekbuzat ve masarifat defterindeki yardım edenler, bağışta bulunan kuruluş ve kişiler tek tek incelendiği zaman bu husus açıkça görülecektir. Öyle ki Müftü Rıfat Börekçi kendisi ile eşi Samiye Hanım'ın o zaman Anadolu'da adet olan ayırdıkları cenaze parasını bir torba içinde M. Kemal'i ziyaret ederek ayağının yanına bırakmıştı. Dipnot 79. Ulu Hemşehrimiz Atatürk, İstanbul 1973, sayfa 260. Söz konusu defterde resmen kayıtlı olan yardım miktarı incelendiği zaman ki harcamalar 13-11-35-1919 tarihinden itibaren deftere kaydedilmeye başlanmıştır. 13.048 lira 74 kuruş olduğu görülür. Bir de yapılan yardımları içinde altın olarak verilenler de vardır. Bunların da değeri para olarak dikkate alınırsa bu yardımların o sıkıntılı günlerde ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olur. Hatta heyeti temsiliye reisi olarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının Ankara'ya geldikleri 27 Aralık 1919'un ilk haftasında Ankaralıların aralarında 46.500 liralık yardım topladıkları bilinmektedir. Dipnot 80. Ulu AGE sayfa 260. Yalnız bizim burada özellikle vurgulamak istediğimiz husus, bu kadar çok miktarda paranın kesinlikle toplanarak Mustafa Kemal Paşa'ya takdim edildiğinin doğruluğudur. Çünkü o günleri yaşamış Ankaralılar da İstanbul'da Bahri Kınacı ile ki babasının 5.000 lira verdiğini söyledi. Ankara'da Müftü Rıfat Börekçi'nin oğlu 1325-1909 doğumlu Fuat Börekçi ile yaptığımız görüşmede bu miktarın 54 veya 56 bin lira olabileceği ifade ettiler. Öyle ki bu para bir heyet oluşturularak toplanmıştı. Sayın Fuat Börekçi, Mustafa Kemal Paşa'ya takdim edilen bu parayı paşanın Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hazinesi olarak telakki ettiklerini ifade etmektedirler. Ancak Ankara'nın milli davaya para olarak yardımları bununla kalmamakla beraber Hayri Helvacıoğlu'nun belirttiği gibi heybe ile para bıraktılar milli mücadele için. Anlatan Hayri Helvacıoğlu, yazan Taha Akyol, Haftanın Sohbeti tercüman 29 Eylül 1985 Pazar yardımların yapıldığı iddia edilmektedir ki bizce bu iddialarda gerçek payı büyüktür.